Ayrım 18, sayfa 288. Savaş kazanılmıştı ama Shangguan Yindong memelerini yitirmişti. Ölmek istedim. Bir kuyuya ya da nehre atmak istedim kendimi. Kalabalığın içinden üzerinde toprak sarısı ceket olan biri yavaş yavaş doğruldu. Bu bir kadındı. Yere diz çöküp toprağa eşilemeye başladı. Topraktan üzerindeki ceketin ve sokaktaki hemen hemen her şeyin renginde olan bir şey çıkardı. Bu şey önce bir taneydi. Ardından bir tane daha çıktı. Bu şeyler dev semenderler gibi sesler çıkarıyordu. Japonlara karşı verilen direniş savaşı kutlamaları sırasında üçüncü ablam yani kuş perisi iki oğlan doğuru verdi. Kuş perisi ve çocukları kısa bir sürede olsa bana tüm dertlerimi unutturdu. Sessiz adımlarla öne doğru yürüyüp bu iki yeğenin neye benzediklerine bakmaya gittim. Yürürken sokağa uzanmış olan adamların ayaklarının ve başlarının üzerinden atladım. Sonunda o iki veledin toprak sarısı ve buruş buruş olan vücutlarını ve yüzlerini görebildim. Keldiler. Başları yağ sürülmüş iki küçük kabağı andırıyordu. Ağızlarını açmış ağlıyorlardı. Bu çok ürkütücü bir sahneydi. Birden anlamlandıramadım. Bu iki şeyin vücutlarının kalın bir balık pulu tabakasıyla kaplı olduğunu düşündüm. Yavaşça geri çekilirken dikkatsizliğimden bir adamın elinin üzerine bastım. Adam sadece birkaç kez inledi, ne vurdu ne de bana küfretti. Oturduğu yerden yavaşça kalkıp ayağa dikildi. Yüzündeki kiri silince onun kim olduğunu anladım. Beşinci ablamın kocası Lu Liren'di bu adam. Lu Liren burada ne arıyor olabilirdi ki? Beşinci ablamı arıyormuş. Beşinci ablam duvarın dibindeki saman yığının içinden zar zor kalkıp Lu Liren'e doğru atıldı. Kollarını onun boynuna dolayıp deli gibi hareketlerle sırtını ovaladı. Kazandık, kazandık, zafer bizimdir diye mırıldandılar birbirlerini okşayarak. Çocuğumuza Şengli Zafer adını koyalım dedi beşinci abla. Bu sırada güneş baba yorulmuş olacak yuvasına çekilip uyumak istedi. Ardından kansız bir dulu andıran ay berrak ışığını tükürdü. Lu Liren elini beşinci ablamın beline dolayıp bir süre gidip gitmemek arasında kararsız kaldı. Tam yürümeye başladıklarında ikinci ablamın kocası Sima Ku önderliğindeki anti-Japon komando taburu köye girdi. Sima Ku'nun komando taburu 3 bölükten oluşuyordu. Birinci bölük süvarilerdi. Bu bölükte 66 tane ili, dipnot, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur özel bölgesinin kuzey ve kuzeydoğusunda yer alan özel bir şehirdir. İsmini İli Nehri'nden almıştır. Ve Moğol kırması atları ve Amerikan yapımı hafif makinalı Tommy tüfekleri vardı. Dipnot, Tommy, Thompson M1A1 John T. Thompson tarafından 1919'da icat edilmiş silah. Çok zarif hatları olan bu tüfekler seri ateş edebiliyordu. İkinci bölük bisikletlilerden oluşuyordu. Bölüğün 66 tane Camel marka bisikleti ve Alman yapımı mazerleri vardı. Üçüncü bölük ise katırlı bölüktü. 66 tane rüzgar gibi koşan katırları ve Japon yapımı 38'lik kara binaları vardı. Bir de özel amaçlar için oluşturulmuş çok küçük bir mangaları vardı. Onların sert bisikletleri tamir etmek için alet ve yedek parça taşıyan 13 devesi vardı. Develer ayrıca silah tamiri için alet ve yedek parçayla mermi ve barut da taşıyordu. Sima Ku ve Shangguan Zaidi develerin üzerindeydi. Sima Ku ve Shangguan Zaidi'nin iki kızı da deveye binmişti. Sima Feng ve Sima Huang, develerin taşıdığı bir başkası da Babit denilen Amerikalı bir adamdı. Konvoyun en sonundaki devenin üzerinde kara bir maymuna benzeyen Sima Ku oturuyordu. Üzerinde askeri pantolonla lavanta rengi saten gömlek vardı. Kaşları şikayet edercesine çatılmıştı. Babit'in sevecen bakışlı mavi gözleri, altın sarısı yumuşak saçları ve parlak kırmızı dudakları vardı. Üzerine kırmızı deri ceket giymişti. Altında üzerinde irili ufaklı bir sürü cebi olan pamuklu pantolon, ayağındaysa ceylan derisi botlar vardı. Üzerinde diğerlerinden çok farklı kıyafetleriyle erkek bir devenin üzerine binmiş Sima Ku ve Sima Ting'in ardından salına salına köye girdi. Sima Ku'nun süvarileri ışıl ışıl esen bir kasırga gibi girdi köye. Ön sırada 6 tane siyah at vardı. Atları süren askerler yakışıklı delikanlılardı. Üzerlerine portakal sarısı üniforma giymişlerdi. Göğüslerinin önündeki ve yenlerindeki pirinç düğmeler öyle parlatılmışlardı ki pırıl pırıldılar. Ayaklarındaki uzun bince çizmeleri de pırıl pırıldı. Önlerinde asılı olan tomileri de pırıl pırıldı. Başlarındaki miğferler de pırıl pırıldı. Hatta siyah atlarının böğürleri bile pırıl pırıl parlıyordu. atlılar yerde askerlerin uzanmış olduğu noktaya yaklaşınca yavaş yavaş hızlarını kestiler. Atlar başlarını kaldırıp kısla kısla yürümeye başladı. Süvariler silahlarını kararan göğe dikip aynı anda ateş etti. Pırıl pırıl parlayan mermi kovanları dört bir yana saçıldı. Silah sesleri neredeyse kulakları sağır edecek kadar keskindi. Ağaçların yaprakları yavaş yavaş yere döküldü. Silah seslerinden ürken Luliren ve Şanguan Pandi telaşla birbirinden ayrıldı. Luliren, siz hangi bölüktensiniz diye yüksek sesle seslendi. Süvarilerden biri, dedenin bölüğündeniz diye cevap verdi gülerek. Adam daha lafını bitirmemişti ki Luliren'in başının üzerinden bir yaylım ateşi geçti. Luliren yakışıksız bir tavırla kendini yere attı ama hemen ardından çabucak ayağa kalkıp, ''Ben İmha Birliği'nin komutanı Komiser Yang'ım, komutanınızla görüşmeyi talep ediyorum.'' diye bağırdı. Onun etrafındaki boş alana saçılan başka bir yaylım ateşi bağırtısını yuttu hemen. İmha Birliği'nin üyeleri telaşla ayağa kalktı. Sağa sola koşuştururken birbirlerine çarptılar. Atlılar dört nara ilerledi, sokaktaki kalabalığı sakinleştirip kontrol altına almaya çalışırken kendileri de bu karışıklığın içine daldılar. Bu menez atlar çok kısa ama çok çevikti. Yerden henüz kalkmamış ya da az önce kalkmış da birinin çarpmasıyla tekrar yere düşmüş olan askerlerin arasında bir grup akıllı mak kedisi gibi sıçradılar. İlk grup atı takiben diğer atlılar da arı sürüsü gibi koşuşturdu. Sokakta dönenip duran ve birbirleriyle çarpışan ayaktaki askerlerin arasına daldı. Askerler çığlık atıp itaatkar ağaçlar gibi kıpırdamadan yere kök saldılar. Atlıların etrafta koşturup durmasına rağmen sokaktaki kalabalık hala ne olup bittiğinin farkına varamamıştı. Bu sırada katırlı bölük de uçurucunaya katıldı. Bölük tam bir nizam içinde hareket ediyordu. Onlar da diğer bölük gibi pırıl pırıl parlıyordu. Ellerinde silahları olan birinciler de katırları gibi kendileriyle gurur duyuyorlardı. Sokağın başında tekrar bir araya gelen atlılar kasıla kasıla yeniden askerlerin üzerine doğru yöneldiler. İki ateş altında kalmış olan sokaktaki kalabalık yavaş yavaş sokağın ortasında toplanmaya başlamıştı. Hutong'un ara sokaklarından gizlice sıyrılmayı düşünen birkaç askerin önü Camel marka bisikletleri olan bölük tarafından kesildi. Bölüğün üzerinde pamuklu, mor, sivil kıyafetler vardı. Alman yapımı silahlarını kaçmaya çalışan akıllıların ayaklarının dibine sıktılar. Mermiler yerden toz kaldırdı, akıllı kaçaklar öyle korktular ki telaşla hemen sokağa geri döndüler. En sonunda İmha Birliği'nin tüm üst düzey subayları ve askerleri Mutluluk Malikanesi'nin avlu girişinin önündeki sokağa sürüldü. Peki bu akıllılar niye Mutluluk Malikanesi'nin avlusuna ya da gözetleme kulisinin altındaki sığınağa kaçmamışlardı ki? Cevabı basit, çünkü Sima Kuu'nun casusları çoktan İmha Birliği'nin içine karışmıştı. Sokaktaki kargaşadan yararlanıp avlu girişini kapatmışlar, kapının önü ve arkasına da patlayıcılar asmışlardı. Katırları süren askerler bir emirle hep birlikte aşağı atladı. Katırları bir kenara çekip ortada bir yol açtılar. Komutanların bir giriş yapması gerekiyordu. İmha Birliği'nin askerleri açılan yola baktılar, askerlerle birlikte buraya sürülmüş olan talihsiz siviller de o yöne bakmak zorunda kaldı. Bu beklenen kişinin bir şekilde Şanguan ailesiyle bir bağlantısı olduğunu hissettim belli belirsiz. Güneş neredeyse kumlu tepelerin ardında kaybolacaktı. Ağaç tepelerin üzerinde çoktan ıssız bir gül kırmızılığına dönüşmüştü. Altın kırmızısı kargalar köye dışarıdan gelen yabancıların saz ve topraktan yaptıkları kulübelerin üzerinde bir oraya bir buraya uçuşuyorlardı. Parlak gökte süzülen birkaç yarasa uçuş hünerlerini gönüllerinin dileğince sergilemekteydi. Kısa süren bir sessizlik oldu. Bu, o çok önemli kişinin birazdan boy göstereceğinin alametiydi. Kazandık, zafer bizimdir. Bu iki güçlü ve kahraman savaş çığlığı atlı ve katırlı bölüktekilerin ağızlarından çıktı. Bu sırada o çok önemli kişi sahneye girdi. O çok önemli kişi kırmızı zatenlerle süslenmiş bir devenin üzerinde batıdan bize doğru geliyordu. Simakun'un üzerinde üst düzeyde zeytin yeşili bir askeri üniforma vardı. Başında bizim eşek siki diye adlandırdığımız asker keplerinden birini geçirmişti, şık bir şekilde. Göğsünün önünde at nalı büyüklüğünde birkaç madalya asılıydı. Belinde gümüş rengi bir kütüklük vardı. Sağ kalçasında bir revolver asılıydı. Deve ejderha gibi uzun olan boynunu uzatıp başını kaldırdı. Şehvetli atsı dudaklarını döndürdü. Sivri köpeksi kulaklarını havaya dikti. Uzun kirpikli kaplansı gözlerini kıstı. Büyük, kalın tırnakları ayrık ve nallanmış ineksi toynaklarını titretti. Uzun ve ince yılansı kuyruğunu kıvırdı. koyun gibi kuru kıçını kıstı. İşte bu minvalde katırlı bölüğün açtığı yolda ilerledi. Deve bir gemi gibi açık sularda süzülürken Simoku da gururlu bir denizci gibi kasım kasım kasılıyordu. Birinci kalite deri binici çizmelerin içinde kazma gibi duruyordu. Göğsünü dışarı çıkartmıştı. Vücudu hafifçe geriye atılmıştı. Beyaz eldivenle elini kaldırıp başındaki eşek siki kepini düzeltti. Bronz rengi uzun yüzü tarif edilemeyecek biçimde sertleşmişti. Yanaklarındaki kırmızı benler donmuş, akça ağaç yapraklarını andırıyordu. Yüzü mor bir pelesenk ağacından oyulmuş da ardından çürümesin diye 3 kez tunk yağından geçirilmiş gibi duruyordu. Atlı ve katırlı bölüktekiler silahlarının kabzalarına vurup hep birlikte neşe içinde bağırdılar. Simapu'nun devesinin ardından karısı Shangwan Zawidi'nin devesi geliyordu. Shangwan Zawidi onu onca yıldır görmememize rağmen hiç değişmemişti. Hala genç, güzel ve nazikti. Üzerinde beyaz, ipek gibi parlayan bir pelerin vardı. Pelerinin içine sarı kaputene ceket giymişti. Altında kırmızı satenden bol pantolon, ayağında ise bir çift küçük sarı renkli deri ayakkabı vardı. Bileklerinde yeşil taşından yapılmış yeşil renkli birer bilezik, elinde ise baş parmakları dışındaki tüm parmaklarına takılı duran 8 tane altın yüzük vardı. Kulaklarından 2 yemyeşil üzüm tanesi sarkıyordu. Daha sonra bunların zümrüt olduğunu öğrenecektim. O iki seçkin kız yeğenimi de unutmamam lazım. Onların devesi ise hemen Shangwan Zaydin'in devesinin yanındaydı. Devenin hürgüçleri arasında birbirlerine kalın halatlarla tutturulmuş, bal mumundan geçirilmiş dallardan yapılmış, sepeti andıran iki oturak vardı. Soldakinden saçlarına çiçekler takılmış olan Sima Feng oturuyordu. Sağdakinde ise onun da saçlarında çiçekler vardı. Sima Huang oturuyordu. Onların ardından görüş alanıma giren Amerikalı Babbitt oldu. Bir kırlangıcının yaşını çıkarabilmek kadar zorlu bir şeydi Babbitt'in yaşını çıkarabilmek. Ama onun o canlılık yanıp sönen yeşil kedimsi gözlerinin içindeki parlaklıktan ötürü onun çok genç olduğunu, mesela bir tavuğun üzerine atlayabilecek erişkinliğe daha yeni yeni ulaşmış genç bir horoz kadar genç olduğunu hissettim. Şapkasına iliştirdiği tüy amma da havalı ha. Devenin üzerinde otururken vücudu devenin hareketleriyle birlikte sallanıyordu. Ama ne kadar sallanırsa sallansın vücudunun duruşu şamandıraya bağlanıp bir nehre atılmış ahşap bir çocuk gibi hep aynı kalıyordu. Onun bu becerisinden çok etkilendim. Hatta büyülenmiştim. Daha sonrasında Babbitt'in Amerikan Hava Kuvvetleri'nde pilotluk yaptığını öğrendiğimizde onun deveye binerken sanki bir uçağın kokpitinde oturur gibi bir hisle oturduğunu ancak o zaman çıkarmıştım. O sadece deve sürmüyor, Camel deve markalı bir bombardıman uçağı da kullanıyordu ve alacakaranlıkta Guam'ın kuzeydoğu bucağının sokaklarına iniş yapmıştı. Kervanın sonunda Sima Ting vardı. O da şanlı Sima ailesinin bir bireyi olmasına rağmen nedense başını üzgün bir şekilde aşağı eğmiş, hiç hali yokmuş gibi görünüyordu. Bindiği deve de öyleydi. Üzeri kirpas içindeydi ve bir ayağı topallıyordu. Lu Liren kendine çek düzen verip Sima Kun'un devesinin önüne yürüdü. Kibirli bir tavırla selam verip, "Komutan Sima, saygıdeğer komutanım, lütfen birliğimizin karargahına buyurun. Bu şenlikli milli bayramımızda misafirimiz olun," dedi. Sima Ku gülmeye başladı. Gülerken bir öne bir arkaya doğru öyle bir sallandı ki neredeyse deveden aşağı düşecekti. Devenin tüylü hörgücüne şöyle bir vurup karşısında iki gruba ayrılmış olarak duran katırlı bölükle kendi arkasını ve önünü sarmış olan kalabalığa doğru, "Sizler de duydunuz mu şunun ağzından fışkıran boku? Karargahmış, misafirimiz olunmuş. Bana bak, seni köy devesi, burası benim evim, bu topraklarla kan bağım var benim. Anam beni doğururken kanı bu sokağa akmış. Siz tahta kuruları Gavim'i kuzeydoğu bucağının kanını kuruttunuz. Suyumuz kaynadı artık, suyunuz kaynadı artık. Defolup gidin buradan. Tavşan deliklerinize geri dönün de evim bana kalsın," dedi. Bu çok hararetli bir konuşma olmuştu. Ses bakımından da çok zengindi. Ağzından çıkan her cümlede elini kaldırıp bütün gücüyle pat diye devenin hörgücüne vuruyordu. Devenin hörgücüne her vurduğunda devenin boynu seyiriyordu. Devenin hörgücüne her vurduğunda askerler de kükrüyordu. Devenin hörgücüne her vurduğunda Lulere'nin yüzü gittikçe daha da solgunlaşıyordu. Sonunda bu zulme daha fazla dayanamayan deve ardına döndü. Dudaklarını aralayıp dişlerini gösterdi. Ardından kocaman burun deliklerinden leş gibi kokan, yapışkan, lapa benzeri bir madde sümkürüp Lulire'nin kirece dönmüş yüzünü buladı. Reddediyorum dedi Lulüren yüzündeki pis maddeyi temizlerken çileden çıkmış bir sesle. Şiddetle karşı çıkıyorum. Daha yüksek bir makama şikayet edeceğim seni. Burada dedi Simako. En yüksek makam benim. Şimdi buradan açıklıyorum. Sana ve adamlarına yarım saat veriyorum. Yarım saat içinde Dalan şehrinden ayrılmazsanız hepinizi vururum. Luliren alaycı bir tonla bir gün kendi ellerine sıktığın bu acı içkiyi yutacaksın dedi. Luliren umursamayan Simako emrindekilere yüksek sesle dostlarımıza yolu gösterin diye emir verdi. Doğu ve batıya doğru ikiye ayrılmış olan atlı ve katırlı birlikler ortada buluşup tekrar savaş düzenine geçtiler. İmha birliğinin askerleri bizim evin hutonguna sürüldü. Sivil giysiler içindeki silahlı bir nöbetçi her birkaç metrede bir yolun iki yanında dikiliyordu. Diğer askerler ise çatılara dizilmişti. Yarım saat sonra İmha birliğinin çoğu üyesi taşkın ejderha nehrinin karşı kıyısındaki ıslak tepelere tırmanmaktaydı. Soğuk ay ışığı yüzlerine vuruyordu. Birliktekilerin küçük bir bölümü ise nehirde yaşanan karışıklıktan faydalanıp setteki çalılıklara sıvıştı. Ya da kendilerini nehrin akışına bırakıp kimselerin olmadığı yerlerde karaya çıktılar. Giysilerini sıkıp gecenin karanlığına karışarak evlerinin yolunu tuttular. Birlikten geriye kalan yüzden fazla adam sudan çıkmış sıpa gibi setin üzerinde dikilip birbirlerine bakındılar. Kimi ağlıyordu, kimi de gizli bir neşe içindeydi. Tamamen silahsızlandırılmış adamlarını gören Luliren kendini nehre atıp ölmek istedi. Ama adamları onu durdurdu. Ardından setin kenarında dikilip bir süre derin düşüncelere daldı. Sonra birden başını yukarıya kaldırıp kıyının karşı yakasında duran Dalan şehrindeki kalabalığa doğru ''Simako, Simako, bekle de gör. Bir gün intikam almak için geri döneceğiz. Gaomi Kuzeydoğu bucağı bizimdir, sizin değil. Şimdilik size bırakıyoruz ama gün gelecek bizim olanı geri alacağız.'' diye kükredi. Luliren ve adamlarını yaralarını yalamaları için rahat bırakalım. Gidip kendi sorunlarını çözmeliyim. Luliren ve adamlarını yaralarını yalamaları için rahat bırakalım. Gidip kendi sorunlarımı çözmeliyim. Şu bir nehre mi yoksa bir kuyuya mı atlama konusunda kararımı sonunda verdim. Bir nehre atlayacağım. Çünkü nehirlerin denize döküldüğünü duydum. Kuş perisinin marifetlerini ilk kez gösterdiği o yıl onlarca çift direkli gemi bizim nehirden demir alıp denize açılmıştı ya. İmha birliğinin ayın soğuk ışınlarının vurduğu taşkın ejderha nehrinin sularında mücadele vererek karşı kıyıya geçmelerine tanık olmuştu. Suda sıçradılar, yuvarlandılar, tökezlediler. Tüm nehri dalgalara boğdular. Sima'nın askerleri mermi harcama konusunda hiç de pinti değildiler. Tüm silahlarındaki mermiyi nehre boşaltıp nehri kaynayan bir potaya çevirdiler. Eğer imha birliğini yok etmek isteselerdi bunu tereyağından kıl çeker gibi yapabilirlerdi. Ama onun yerine gözdağı vermeyi tercih edip sadece birkaç kişiyi ya öldürmüş ya da yaralamışlardı. Yıllar sonra imha birliği bağımsız bir birlik olup intikam almaya geldiğinde Sima'nın askerleri ve üst düzey subayları ellerinde olmadan kendilerini çok mağdur hissedeceklerdi. Yavaş yavaş nehrin derinliklerine açıldım. Suyun yüzeyi bir kez daha sakinleşmişti. Üzerinde binlerce ışık yansıyordu. Su otları ayaklarıma dolandı. Küçük balıklar ılık ağızlarıyla dizlerimi dişlediler. Birkaç adım daha ilerledim. Su henüz karnıma gelmemişti. Birden midemde bir burulma hissettim. Dayanılmaz bir açlık hissi beni eline aldı. Annemin sevgili, saygılı ve kıyas götürmez güzellikteki memeleri yine zihnimde canlanmıştı. Ama annem meme uçlarına çoktan acı biber yağı sürmeye başlamıştı bile ve beni defalarca uyarmıştı. 7 yaşına bastın, artık sütten kesilmen gerek. 7 yaşıma kadar nasıl gelmiştim ki? Neden 7 yaşıma gelmeden önce ölüvermemiştim? Gözyaşlarım ağzımın içine damlıyordu. O zaman ölsem ya, o pis yiyeceklerin ağız tadımı bozmasını ve midemi kirletmesini hiç istemiyorum. Büyük bir cesaretle öne doğru birkaç adım daha attım. Sular birden omuzlarımı yuttu. Nehrin içindeki soğuk akıntıları hissedebiliyordum. Ayaklarımı suyun dibine iyice sabitledim. Şimdi suyun o güçlü akıntısına karşı duruyordum. Önümde bir girdap dönenmeye başladı. Beni kendine doğru çekiyordu, çok korktum. Ayaklarımın altındaki tortular nehrin güçlü akıntısı tarafından çekildikçe gittikçe batıyor ve o korkunç girdabın içine doğru çekiliyordum. Sonra tüm gücümle geriye dönmek için savaşıp bağırmaya başladım. Bu sırada Shangguan Lu'nun perişan çığlıklarını duydum. Yintong, Yintong, benim canım oğlum, nerelerde? Annemin çığlığına başka sesler de karıştı. Altıncı ablam Shangguan Niandi ve büyük ablam Shangguan Laidi'yi duydum. Bir de hem tanıdık hem de yabancı gelen tiz ve ince bir ses vardı. Hemen tanıdım. Bu parmaklarında altın yüzükler olan ikinci ablam Şanguan Zahidi'nin sesiydi. Öne doğru çekilirken bir çığlık attım, girdap beni hemen yutuverdi. Kendime geldiğimde gördüğüm ilk şey annemin tam anlamıyla uyarılmış olan memeleriydi. Meme uçlarından biri sevgi dolu bir göz gibi şefkatle beni izlemekteydi. Diğer meme ucu çoktan ağzımdaydı. Dilimi gıdıklıyor, diş etlerime sürtünüyor, o güzelim tadıyla bir süt derisi gibi ağzının içini dolduruyordu. Annemin memelerinin üzerinde ağır bir parfüm kokusu olduğunu fark ettim. Daha sonra ikinci ablam Şanguan Zahidi'nin örnek bir kız çocuğu olarak anasına gösterdiği saygının ifadesini gül aromalı bir sabunla taşlandırdığını, annemin de bu sabunla meme uçlarındaki acı biber yağını yıkadığını ve meme aralarına Paris'ten gelen bir parfüm sıktığını öğrendim. Odanın içi gaz lambasıyla ışıl ışıl aydınlanmıştı. Gümüş şamdanlara konmuş onlarca kırmızı mum sunaklarının önüne kaldırılmıştı. Annemin etrafında bir sürü insan vardı. İkinci ablamın kocası Simaku anneme değerli hazinesini gösteriyordu. Üzerine her bastığında yanan bir çakmak. Sima efendi uzaktan babasını izliyordu, kayıtsız görünüyordu. Herhangi bir yakınlık belirtisi göstermedi. Annem içini çekerek, "Onu size geri vermeliyim, zavallı çocuk, hala bir adı bile yok," dedi. "Benim adım Ku Ambar. Ambarın içini tahılla dolduralım. Liang yiyelim ona." "Benim adım Ku Ambar. Ambarın içini tahılla dolduralım. Liang diyelim ona." "Sima Liang," dedi Sima Ku. "Duydun mu, senin adın bundan sonra Sima Liang," diye atıldı annem. "Sima Liang," Sima Ku'ya kayıtsız bir bakış attı. Sima Ku, "Akıllı oğlum benim. Tıpkı benim küçüklüğüm. Kayınvalidem Sima ailesinin köküne iyi baktığınız için çok teşekkür ederim. Bugünden sonra hayatın tadını çıkarmaya bakın. Gavimi Kuzey Doğu Bucağı bizim emrimizde," dedi. Annem fikrini açığa vurmayan bir tavırla başını sallayıp ikinci ablam Zavodi'ye, "Eğer gerçekten vefakar bir evlat olmak istiyorsan bizimkileri tahılla doldur. Bir daha açlıktan ölme korkusuyla yaşamak istemiyorum," dedi. Ertesi günün akşamı Simaku ilk olarak Japonlara karşı kazanılan zaferi, sonra da kendi eve dönüşünü kutlamak için görkemli bir kutlama düzenledi. Bir at arabası dolusu havai fişeği birbirine ekleyip 8 pakoda ağacının üzerini süslediler. Sonra 20'den fazla dökme demir tavayı ezip İmha Birliği'nin gömmüş olduğu barutları çıkardılar. Bu iki malzemeyle büyük bir patlayıcı imal ettiler. O havai fişekler tüm gece boyunca pagoda ağaçlarının yeşil yapraklarıyla dallarını yerlere düşürerek patlayıp durdu. Tava ve buruttan imal edilen patlayıcının göz kamaştırıcı parçaları patlarken göğün yarısını aydınlattı. Bir düzine domuz öldürüldü, bir düzine dana katledildi, bir düzine içki fıçısı çıkarıldı. Sokağın ortasına konan masalara tepsi tepsi pişmiş et kondu. Etlerin üzerine süngüler saplanmıştı. İsteyen herkes hemen gidip istediği kadar eti bu süngülerle kesebilirdi. Eğer bir domuzun kulağını kesip hemen masanın yanı başında duran bir köpeğe verseniz dahi kimse ses çıkarmazdı. İçki fıçıları masaların yanında duruyordu. Fıçıların ağzına metal kepçeler asılmıştı. Herkes dilediği kadar içebilirdi. İçkiyle banyo etseniz bile kimsenin gıkı çıkmazdı. Bu köydeki açgözlü oburlar içinde güzel bir gündü. Zhang ailesinin en büyük oğlu Zhang Kuiner o kadar çok yiyip içti ki sonunda sokağın ortasında düşüp ölüverdi. İnsanlar onun cesedini taşırken ağzından ve burun deliklerinden içki ve et fışkırıyordu. Ayrım sonu sayfa 299.